الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet değerli arkadaşlar, ticaret babındaki yasak olan ticaret şekilleriyle alakalı hadisleri almaya devam ediyoruz. Bu bab kendi içinde uzun bir bab, yasaklanan şeyler ile alakalı. Bu belki de kaçıncı dersimiz Şakir? 8, 9, 10. ders mi? Bugün 10. dersi yapıyoruz. Aynı bab içinde yasaklanan ticaret şekilleriyle alakalı. Bu hafta da kaldığımız yerden İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadisle ilk hadisimizle derse başlıyoruz. وَعَنْ تَعُوسٍ عَنْ İbn Abbasin radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع خاد ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري. Tavus İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, diyor ki kervanları karşılamayın. Şehirli de köyden gelen, çölden gelen kişiden kişi için satış yapmasın. İbn Abbas'a dedim ki, diyor Tavuz hadisin ravilerinden, İbn Abbas'tan rivayet eden. Diyor ki İbn Abbas'a şöyle sordum. Dedim ki ona, diyor şehirli de çölden gelen, köyden gelen için satış yapmasın ibaresine manaya geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tabiri kullandı ama bu söz ne manaya geliyor diye sorduğumda o da bana dedi ki, diyor onun simsarı olmasın. Onun için simsarlık yapmış olmasın. Bu hadis muttefakun aleyh. Metin ise İmam Bukhari'ye ait olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki la telakkav ar-rukban. Gelen kafileleri karşılamayın. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden bizi nehyediyor, yasaklıyor. Gelen kafileleri onları karşılamaktan bizi yasaklıyor. İlim ehli diyor ki burada gelen kafileleri yasaklamaktan kasıt ticaret amaçlı başka bir beldeden başka bir beldeye ticaret amaçlı gelen kafileleri karşılamayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Burada kafileler tabiri geçiyor. Hadisin metninde bu ibare geçiyor ama burada bir tane tüccarın gelmesi veyahut da birden fazla tüccarın gelmesi arasında bir fark var mı? Yok. Genelde o dönemde kafileler birlikte hareket ettiği için ticaret mallarını bir yerden başka bir beldeye taşıdıkları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu genel lafızı kullanıyor. Ama diyoruz ki bir tüccar da gelse, birden fazla tüccar da gelse hüküm aynı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların karşılanmasını yasaklıyor. Burada yasakladığı husus ne için bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor dedik? Onların mallarını satın almak için, yani o beldeye girmeden önce o beldenin dışında onları karşılayıp onlardan mallarını satın almak için karşılamayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığını görüyoruz. Peki bunun ne gibi bir zararı olabilir? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış olabilir? Alimler diyorlar ki bunun iki sebebi var. Birincisi kervan sahiplerinin, yani tüccarların zararını onlardan def etmek için. Çünkü genelde bir yerden bir mal getiren bir insan eğer içerideki şehrin içindeki pazarda bunun kaça satıldığını bilmiyorsa dışarı çıkıp şehrin dışına çıkıp bu malı ondan almak isteyen insanlar o tüccarı, o toptancıyı ne yapabilir? Kandırabilir. Yani düşünün, piyasası bunun içeride 5 liraya 10 liraya satılan bir malı yolda birisi size karşılığı buradan şehir içine kadar gideceksin. Zaten bunun piyasası 2 lira. Ben sana 3 lira vereyim. Sen bu malları bana ver dese ve toptancı da bu malları o adama satsa normalde içeri girip daha büyük kar elde edebileceği bir hususta ne yapmış olur? Kazıklanarak zarara uğramış olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun önüne geçmiş oluyor. İkinci bir husus, yani tüccarların şehir dışında karşılanıp mallarını satın almak için karşılanmasındaki ikinci bir husus ile alakalı, ilim ehli diyor ki şehir içinde yaşayan o insanların zararına olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Neden? Çünkü toptancı geldiği zaman dışarıdan gelen bir insan olarak amacı nedir? Malını bir an önce satıp o beldeden çıkıp gitmektir. Orada uzun süreli kalmaktan ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ve malını şehire getirdiği zaman veyahut da ticaretin döndüğü o alana getirdiği zaman malını herkes ne yapabilir ondan? Birinci elden satın alabilir. Bu adam bu malı 5 liraya satıyorsa, değil mi? Şehrin içine gelip tezgahını kurduğunda malını verdiği zaman, yani herhangi bir kimse gelip 5 liradan bu malı ondan ne yapabilir? Satın alabilir. Ama araya aracılar girdikçe, değil mi? Şehir dışında biri onu karşıladı. Ondan 3 liraya 4 liraya aldı. Başka birine 6 liraya sattı. O da piyasaya 8-9 liradan ne yapabilir? Satabilir. Burada orada yaşayan halkın zarar etmesi söz konusu mudur? Söz konusudur. O yüzden alimler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan bir beldeye gelen toptancıların karşılanmasını yasaklamasının sebebi olarak neyi gösteriyorlar? Bu iki hususu gösteriyorlar. Bu yüzden ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا يَبِعْ حَاضُرٌ لِبَادٍ diyor ki şehirli olan, hadır, şehirde yaşayan, yerleşik hayata sahip olan kimse. Badiyeden gelen ise, çölden, köyden gelen, o semtin, o mahallenin, o beldenin asıl oturanı veyahut da o beldede yaşayan olmayan kimse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şehirli olan veyahut da yerleşik hayatta olan kimse dışarıdan gelen kimsenin malını ne yapmasın? Satmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. Şimdi düşünün, köylü hasadı toplamış, gelip ne yapacak? Şehir merkezinde bunu satacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o şehirde yaşayan bir kimsenin köylüye gidip veyahut da köylü ayağına gelen o köylüye gidip kardeşim sen şimdi bu piyasayı bilmiyorsun. Ver malı bana, senin adına ben bu malı ne yapayım? Satayım demesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Burayla alakalı hadisin ravilerinden Tavuz diyor ki bu hususu İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya sordum. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehirli çölden gelen, köyden gelen kimsenin malını satmasın daki tabirdeki yasağın ne olduğunu İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya sorduğunda İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Tavus'a onun adına simsarlık yapmasın. Bu kelime, simsarlık kelimesi günümüzde bizim Türkçemizde kullanılan bir kelime mi Enver abi? Simsarlık kullanılan bir kelime. Peki tarifi, tabiri ne? Kişinin kendi menfaati için başkasının malını satması. Kişinin kendi menfaati için. Malla benim bir alakam yok. Bu adam yetiştirmiş veyahut da almış. Ben diyorum ki senin adına bu malı ne yaparım? Satarım. Bunun karşılığında ben ne yapacağım? Para kazanacağım. Diyorum ki senin malına, örnek veriyorum, 10 liraya satarım ama atıyorum kilo başına da 2 lirasını ne yaparım? Ben alırım. Sen kendi başına bu malı çarşıya, pazara götürüp kendin satmaya çalışsan 5 liradan 6 liradan fazlaya ne yapamazsın? Satamazsın. Bu aynı zamanda burada dışarıdan gelen adam için ne var? Bir rahatlık var. Malını birisine bırakıyorsun. Senin adına o işte kim ilgileniyor? O ilgileniyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yasaklıyor. Buradaki yasağın hikmeti ne olabilir? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyi yasaklıyor? Alimler diyorlar ki yine burada da şehir halkı için ney var? Fiyatların pahalı olması var. Zararı var. Çünkü simsar dediğimiz kimse piyasayı bilen insandır, değil mi? O malın giderini ne yapar? Bilir. Ondan ucuza satmaz. Ama köylünün kendisi kendi malını pazarladığı zaman biraz önce söylediğimiz gibi amacı nedir? Bir an önce elindeki malı satıp parasını alıp oradan köyüne dönmektir. O yüzden malını ne yapar? Çok karlı fiyatlara satmak istemez. Ama simsar nedir? Hem malın piyasasını biliyor, hem de o şehrin insanı olduğu için gidecek uzak bir yeri var mı? Yok, malını bugün geri çeker, ertesi gün ne yapar? Pazara bir daha sunabilir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize yasakladığını görüyoruz. Hadisin zahirine baktığımız zaman, Enver abi, hadisin zahirine baktığımız zaman bu dışarıdan gelen kimsenin satmış olduğu malın piyasasını biliyor ya da bilmiyor oluşunun bu yasak kapsamıyla alakalı değiştirdiği bir husus söz konusu değil. Yani şöyle diyelim, birinci olarak dedik ya, geliyor toptancı ama malın içeride kaça satıldığını bilmiyor. Peki kaça satıldığını bilse bile değişen bir şey var mı? Diyoruz ki hüküm olarak değişen bir şey yok. Belki burada tüccar kazıklanmamış olabilir ama ikinci problem olan, sıkıntı olan husus hala devam etmekte mi? Etmekte. Hala insanlar ucuza alabilecekleri malı pahalıya alabileceklerinden dolayı, yani bu tüccarın piyasasının ne olduğunu biliyor veyahut da bilmiyor olması bunu bu yasak kapsamından ne yapmıyor? Çıkarmıyor diyoruz. Peki burada satılan mal, dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüccarları karşılamayı, yani malların satın almak için karşılamayı yasaklıyor dedik. Peki bu mal, yani bu ticaret gerçekleştiğinde, yani insanlar gidip bu malları o tüccarlardan satın aldıklarında bu ticaret gerçekleşmiş olur mu? Yoksa bu batıl olan bir ticaret midir? Bu husus ile alakalı ilim ehlinin iki tane görüşü var. Birinci görüş diyor ki bu ticaret batıl, geçersiz olan bir ticarettir. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıp insanların onları karşılamasını yasaklıyor. Peki insanlar onları ne için karşılıyorlar? Mallarını satın almak için. O zaman bu birebir yasak ne ile alakalı? Malın satın alımı ile alakalı. Biz de ne dedik? Yasaklarda asıl olan ne? Haramlık. O yüzden bu ticaret geçerli değildir diyen ne var? Bir grup ilim ehli var. İkinci bir grup ilim ehli diyorlar ki bu ticaret geçerli olan bir ticarettir. Diyoruz ki deliliniz ne? Diyorlar ki Sahih Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı rivayet. Şimdi bakın nereden neyi istinbat ederek bu ticaretin geçerli olduğunu söylüyorlar. Diyor ki o hadis-i şerifte, Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte, ki bundan sonraki alacağımız ikinci hadis de o. Diyor ki وَلَا تَلَقُّ الْجَلَبِ, yani satmak için alınan malı karşılamayın. Aynı birinci hadisle ilk kısmı nasıl? Benzerlik gösteriyor. Devamında diyor ki فَمَنْ تُلُقِّيَ فَشْتُرِيَ مِنْهُ, kim diyor ticaret malını satmak için gelir de ondan diyor insanlar onu karşılar ve onun malını satın alırlar ise, diyor ki فَاِذَا اَتَى سَيِّدَهُ السُّقُ, bu diyor toptancı şehir merkezindeki çarşıya gelir ise فَهُوَ بِالْخِيَارِ, o kimse biraz önceki yapmış olduğu ticareti devam ettirip veyahut da sonlandırma tercihine sahiptir. Şimdi nasıl? Enver abi dışarıdan gelmiş mallarıyla. Tamam mı? Ben de Enver abiyi şehir dışında karşılamışım. Demişim ki ne satıyorsun? Şu malları satıyorum. Tamam, ben bu malı senden satın alıyorum. Sonra Enver abi çarşıya, pazara geliyor. Malın satılacağı o çarşıya, pazara iniyor. Bakıyor ki bana 3 liraya sattığı malın piyasası 5 lira veyahut da 6 lira. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Enver abi bu biraz önce yapmış olduğu, benimle yapmış olduğu ticareti feshetme, yani ticareti bozma veyahut da devam etme hakkına sahiptir diyor. Çünkü kazıklanmış olabilir mi? Olabilir. Kazıklandığından dolayı İslam dini ona bu seçeneği sunuyor. Diyor ki ben bu ticareti kabul etmiyorum kardeşim. Kendisine bu yetki verilmiş mi? Verilmiş. Peki bunu ticaretin caiz olduğuna neyi delil getirebiliriz bu hadiste Enver abi? Ticaretin caiz olduğu, geçerli olduğuna neyi delil getirebiliriz? Diyor ki alimler, diyor ki o kimse seçme hakkına sahiptir. Malın birinci sahibi seçme hakkına sahiptir. Seçme hakkı ne demek? Ticareti ya devam ettireceksin veyahut da iptal edeceksin. Eğer devam ettirirsen demek ki ortada kabul edilen ne var? Bir anlaşma var, ticaret var ve İslam da bunu ne yapıyor? İkrar ediyor. Yani eğer hadiste şöyle deseydi, bu ticaret batıldır, yani satsa dahi geçersizdir deseydi, o zaman anlayacaktık. Ama hadisin devamı bize neyi gösteriyor? Ya ticaretini devam ettirecek, yani bu hakka sahip, veyahut da bu ticareti feshedip adama vermiş olduğu malları geri alıp adamdan aldığı paraları ne yapacak ona? Teslim edecek. Eğer devam etmeyi tercih ederse bu rivayet bize bu ticaretin geçerli olduğunu gösteriyor mu? Gösteriyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette böyle bir seçenek sunmuş. İsterse devam eder, İsterse ne yapar? Bu ticareti sonlandırabilir diyerek bu olayı bu şekilde bu alimler de açıklıyorlar. İkinci gün, bugünkü alacağımız ikinci hadis-i şerif, biraz önce de söylediğimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'un biraz önce aktardığımız hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "La talaqqaw al-jalab faman tulqiya fashturiya minhu faiza ata sayyiduhu as-suqa fahuwa bil-khiyar." Ravahu Muslim. Biraz önceki hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ticaret için bir şehirden başka bir şehire götürülen malı karşılamayın. Kim karşılarsa, kendisinden alışveriş yapar ise onun ilk sahibi, yani asıl olan tüccar, çarşıya geldiği zaman mukayyerdir. Dilerse ticareti devam ettirir, dilerse ne yapabilir? Yapmış olduğu ticareti fesk edip hükmünü ortadan kaldırabilir." Bu rivayette İmam Müslim'de olduğunu söyledik. Biraz önce de söylediğimiz gibi bir önceki hadis ile benzerlik olan kısmı, toptancının, ticaret yapan kimsenin şehir dışında karşılanmaması kısmı bir önceki hadis ile aynı. Burada ona ilave olarak ne var? Bu ilk toptancı olan kimse çarşıya, piyasaya indikten sonra oradaki fiyatları gördüğü zaman eğer kazıklandığını hissediyor ise bu ticareti fesk etme, hükmünü ortadan kaldırma hakkını ne yapmış İslam dini ona? Vermiş. Bu adamlar anlaşamadılar. Kadının huzuruna gittiler. Dediler ki bu adam beni karşıladı. Ben de malımı buna sattım. Ama şehir merkezine inince gördüm ki bu adam beni kazıklamış. O yüzden ben bu ticaretten razı değilim dediği zaman, yani bu elimizde olan hadislere göre bu kadın ne üzerine hüküm verecek? Diyecek ki bu ticaretten razıysan sıkıntı yok, devam ediyorsun. Eğer değil isen bu adama almış olduğun parayı geri iade et. O da sana senden almış olduğu malı geri iade etsin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Mukayyerlik hakkını bu ilk satıcıya verdiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayette diyor ki: "Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yebi'a hadirun libadin ve la tenaceşu ve la yebi'ur raculu ala bey'i ahihi ve la yahtubu ala khitbeti ahihi ve la tes'elul mer'atu talaka uhtiha لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ لَا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ. Bu rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin köyden gelen, çölden gelen kimseye diyor ki onun için satış yapmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Diyor ki birbirinize müşteri kızıştırmayın. İkinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizin yapmış olduğu ticarette müşteri kızıştırmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Üçüncü olarak diyor ki kişinin kardeşinin satışı üzerine satış yapmasını yasakladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı üçüncü şey ne bu rivayette? Kişinin kardeşinin satışı üzerine satış yapmasını yasakladı. Biraz sonra bunların her birini ne yapacağız? Tek tek açıklayacağız. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü olarak kişinin kardeşinin dünürlüğü üzerine dünürlük yapmasını yasakladı. Bir sonrasında diyor ki bir kadının kız kardeşinin kabının içindekilerini dökmek için. Burada kinayeli bir lafız var. Kız kardeşinin kabının içindekileri dökmek için. Yani kocasına onu boşatmak için veyahut da kendisi onunla evlenmesi için, o kadından boşanması için yapmış olduğu bu hususu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığını bize aktaran bir rivayet. Müslim'deki rivayette diyor ki Müslüman, Müslümanın pazarlığı üzerine pazarlık yapamaz. Burada Sahih Müslim'deki gelen bir önceki rivayette olmayan, ona ziyade olan bir husus. Bu hadis bizlere alışverişle ilgili 6 tane husustan bahsediyor. Birincisi, şehirlinin köylü için satış yapmasını yasaklıyor. Bir önceki rivayette ne yaptık bunu? Açıkladık. İkinci olarak diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Neceş satışını yasakladı. Hatırlayın, Neceş ne demekti?
Kızıştırma.
Piyasayı kızıştırma. Yani Mehmet bir mal alacak, toptancıyla konuşuyor. Diyor ki ben bu malı ne kadara satıyorsun? Mehmet soruyor. İşte diyor ki satıcı da sana bunu 10 liraya veririm. Ben geliyorum diyorum ki onu Mehmet'e satma. Bu malı bana sat, ben sana 12 lira vereyim. Bu sefer Mehmet ne diyor? O zaman 13'e ben alayım. Diyorum ki ben 15 veriyorum. Ne yapıyorum? Piyasayı kızıştırıyorum. Yalnız burada önemli bir şart var. O dersimizi hatırlayın. Yani bundan önceki yaptığımız o derste ne dedik? Neceş'te şu, yasaklanan kısım şu. Satın alma kastı olmadığı halde müşteri kızıştırmanın yasak olduğunu bize aktarıyor. Enver abi, normalde benim bu malı satın alma niyetim yok. Niyetim şu. Ya Abdullah abinin daha fazla kazanmasını istiyorum, o tüccar. Ya da Mehmet'i sevmiyorum, onun zarar etmesini istiyorum. Normalde Abdullah abi 10 liraya satacağı malı araya ben de girerek Mehmet'e 15 liraya satmasını sağlıyorum. Bu caiz mi? Caiz değil. Ama ben satın alma kastıyla giriyorum. Abdullah abinin 10 liralık dediği mala bakıyorum, diyorum ki bana uygun. Ben de bunu almak istiyorum. Mehmet 10 lira diyor. Abdullah abiye diyorum ki ben bunu 11 lira veririm. Çünkü benim bu işimi görecek. Mehmet 15 lira diyor. Örnek veriyorum, ben 20 lira diyorum. Mehmet 25 lira diyor. Sonra ben kendi bakış açımla bakıyorum. Diyorum ki bu mal benim nazarımda 25 lira ne yapmaz? Etmez. Diyorum ki ben almıyorum. Kardeş için hayırlı olsun diyorum. Mehmet de bu malı kaça alıyor? 25 TL'ye satın alıyor. Burada benim için bir sıkıntı var mı?
Yok.
Yani ben burada o Neceş denilen, yani o kızıştırma amaçlı ne yapmadım? Bu pazarlığa girmedim. Yani eğer kişi malı satın almak istemediği halde sırf piyasayı kızıştırmak için, müşteri kızıştırmak için bu hareketi yapıyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunu ne yapıyor? Yasaklıyor. Diyoruz ki buradaki hüküm sadece Müslümanlar arasındaki ticaret için geçerli olan bir hüküm değil. Yani ben olaya şu gözle baksam, malı satan Müslüman, malı satan da kafir olan birisi. Diyorum ki bir piyasaya kızıştırayım da bu kafir olan kimse malı 10 liraya değil de 20 liraya alsın. Nasıl olsa benimle aynı dine mensup değil. Benim nazarımda böyle bir değeri yok. Onun zarar etmesi benim hoşuma gidiyor. Mantığıyla düşünsem burada yapmış olduğum bu hareket geçerli olur mu?
Olmaz.
Çünkü İslam dini, Maide suresi 8. ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi diyor ki وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Bir topluluğu alan kininiz sakın ha sizi adaletsizliğe ne yapmasın? Sevk etmesin. Yani Allah Azze ve Celle bize bunlar kafir, o zaman ticarette bunları kazıklayın. İstediğiniz kötülükleri bunların üzerinde yapabilirsiniz hakkını İslam dini bize ne yapmıyor? Vermiyor. O zaman bu kafir dahi olsa o pazarı kızıştırıp onun zarar etmesini sağlamak, diyoruz ki caiz olan bir husus değil. Eğer İslam dini bunun kafire yapılmasını yasaklıyor ise, eğer sen bu hareketi Müslüman bir kardeşine yapıyorsan bunun hükmü nasıl olur? Bunun cezası nasıl olur? Hayli hayli daha üst olur. Niye? Çünkü sen kafire yapmayacağın bir şeyi, sana yasaklanan bir şeyi Müslüman kardeşine yapıyor isen bunun tehlikesi daha sıkıntılıdır. Üçüncü olarak rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا يَبِعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْءِ اَخِيهِ. Sizden birisi kardeşinin ticareti üzerine bir ticaret yapmasın. Peki burada kardeşten kasıt ne? Ana baba bir kardeşten mi bahsediyor? Buradaki kardeşten kasıt ne? Din kardeşi. Sizden birisi din kardeşinin yapmış olduğu bir ticaret üzerine başka bir ticaret yapmasın. Peki bunun örneğini nasıl veririz? Diyoruz ki iki türlü veririz. Bir, malını satarken, bir de malı satın alırken. Şimdi burada Şakir toptancı malı satıyor. Diyor ki bu malı 10 liraya satıyorum. Kasım Başkan da diyor ki tamam, bu fiyat bana da uygundur. Ben üçüncü şahıs olarak iki kişinin yapmış olduğu ticaretin arasına giriyorum. Kasım Başkan'ın yanına geliyorum, diyorum ki bu malı Şakir'in satmış olduğu malın aynısını ben sana 10 liraya değil de 8 liraya veririm. Veyahut da diyorum ki sana 10 liraya ben de aynı malı veririm ama daha kalitesini. Kasım Başkan da diyor ki Şakir'e, ben bu ticaretten vazgeçtim abi. Ben gidip Fatih Hoca'nın sattığı o malı satın almak istiyorum. Burada ne var? Yapılan bir ticarete ben üçüncü şahıs olarak ne yapıyorum? Ticareti, kardeşimin yapmış olduğu ticaretin üzerine bir ticaret yapıyorum. Bu yapılan ticaret şekli düşmanlığı doğurur mu? Doğurur değil mi? Şakir diyecek ki Fatih Hoca benim müşterimi ne yaptı? Gözümün önünde elinden aldı. Benim satacağım malı gitti. Kendisi sattı. Bu malı satarkenki yasaklanan olan kardeşinin ticareti üzerine yapılan ticaret. Bir de bunun neyi var? Tam tersi var. Tam tersi var. Şimdi Kasım Başkan gidip bir yerden Şakir'den bir mal alacak. Tamam mı? Şakir'den malı satın alacak. Ben bu sırada satın alırken devreye giriyorum. Diyorum ki sana bunu 10 liraya mı veriyor? Ben diyorum sana bunu daha pahalı. Yani şu şekilde söylüyorum. Tam tersi alış olarak. Şimdi satıcı burada kimdi? İlk verdiğimiz örnekte Şakir'di. Malı sattı. Ben burada geldim. Kasım'a dedim ki sana bunu ne yapayım? Daha uyguna vereyim. Şimdi örneği tersten düşünüyoruz. Kasım malı satın almak istiyor. Kaça? 10 liraya. Değil mi? Ben geliyorum Şakir'e diyorum ki malı Kasım'a satma. Ben senden bunu kaça alayım? 11'e alayım. 12'ye alayım. Burada ben... Yok. Bak burada Kasım burada parayı... Yok. Burada Şakir malı satıyordu. Ben araya girdim. Kasım'ı çektim. Dedim ki gel ben sana malı ben satayım. Tamam. İkinci örnekte Kasım malı alıyor. Diyor ki 10 liraya Şakir'e. Ben de diyorum ki Şakir'e gel bu malı ben senden 12 liraya satın alayım diyorum. Ama kızıştırmak için değil.
Kızıştırmak için deminden de aynısını söyledik.
Yok, kızıştırmak için değil burada. Kızıştırma şeyim yok. Ben gerçekten Neceş'te ne vardı Neceş'te? Neceş'te ne vardı? Satın almama kastıyla pazarlığa girmek vardı. Burada ben satın alma kastediyorum ki 10 liraya ona satma. Gel ben sana 12 liraya veriyorum. Şakir diyor ki tamam hocam. Niye ben 12 liraya satacağım malı 10 liraya Kasım'a satayım diyor. Burada ben yapılan ticarete alış olarak da, yani kardeşimin yapmış olduğu ticarette almış olduğu şeyi üzerine bir pazarlık yapıyor muyum? Evet. Yapıyorum. Diyoruz ki o zaman kardeşinin yapmış olduğu ticaret üzerine ticaret yapılmaz yasağı iki şeyi kastediyor. Hem satışta hem
alışta.
İkisi de diyoruz ki haram kapsamındadır. Burada ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir husus var. Bazı ilim ehli diyor ki bu ne zaman için geçerlidir? Diyorlar ki pazarlık müddetinin geçtiği, mesela bunlar aynı meclisteler, daha satıp ne yapmadılar? Ayrılmadılar. Veyahut da Kasım dedi ki ben senden bu malı alırım ama 3 gün senden ne istiyorum? Mühlet istiyorum. Tamam, ben bu malı alıyorum ama 3 gün sonra bu malı geri de verebilirim. Şakir de tamam dedi. Bazı ilim ehli diyor ki ya o mecliste hıyarın olduğu, yani tercih hakkın olduğu, veyahut da bir iki gün ertelemeli, değil mi? O mecliste alınan mal zamanında bu geçerlidir diyor. 3 gün bittikten sonra ben gelip bu hareketi yapsam diyor ki bir sıkıntı yok. Çünkü niye? Anlaşma 3 gün müsaade istemişti. Onun üzerine yapılan bir anlaşmadır. Bazı ilim ehli de diyor ki bu sadece onunla ile sınırlı değil. Hatta satın aldıktan sonra da geçerlidir diyor. Yani düşünün, Şakir malı sattı. Şakir'e ben geldim dedim ki ya dedim ona niye onunla sattın ki? 12 liraya ben senden bu malı ne yapardım? Alırdım. Şimdi Şakir'in kalbinde bir sıkıntı oldu mu?
Oldu.
Şakir gidip Kasım'a şöyle de diyebilir. Ya kardeş, senin şu paranı vereyim de ben bu malı satmaktan vazgeçtim. Veyahut da tam tersini düşünün. Kasım'a yaptığım harekette. Kasım ticareti tamamlamış. Diyorum kaça aldın bunu? 10 liraya aldım. Ya niye 10 liraya aldım? Ben sana bunu 7 liraya verirdim dediğimiz zaman arada bir düşmanlık olacak şeye doğurabilir mi? Doğurabilir. O zaman ilim ehli diyor ki burada ticaret bittikten sonra dahi bu pazarlığın üzerine bir şeyler konuşmanın caiz olmadığını gösteriyor. Peki o zaman yapılması gereken nedir? İlim ehli diyor ki eğer böyle bir husus var ise sana düşen sorduktan sonra bu malı kaça aldın? 8 liraya aldın. Allah mübarek etsin. Tepe tepe kullan demen gerekir. Yoksa bunu ben sana 6'ya verirdim, 5'e verirdim demek bu yasak kapsamında hala değerlendiriliyor. Peki bu neyle alakalı dedik? Alış, veriş, alış satışla alakalı. Peki kiralama hususu da bu kapsama girer mi Enver abi?
Girer.
Yani o bir şekilde girer. Çünkü girer değil mi? Çünkü kiralama da ticaretin bir çeşidi. Yani aynı örneği verirsek Kasım Şakir'den daire kiralıyor. Diyor ki aylık Şakir ona 1000 liraya sana burayı veririm diyor. Kiralarım. Ben de geliyorum diyorum ki Kasım'a buna benzer benim de bir dairem ver. Ben sana burayı 800'e kiralayayım. Bunun satıştan bir farkı var mı?
Yok.
Örneği terse çevirelim. Kasım'a 1000 liraya kiralıyor Şakir. Şakir'e geliyorum. Diyorum ki Kasım'a burayı kiralama 1000 liraya. Ben bunun karşılığında sana 1200 lira vereyim. Burayı bana kirala. Diyoruz ki aynı şekilde kardeşinin kiralamış olduğu bir şeyin üzerine kiralamak için başka bir pazarlık yapar isen diyoruz ki bu hadis kapsamındaki yasak kısmına girer mi? Girer. Bu hadis kapsamına yasaklanmış kısma girer. Diyoruz ki bu yapmış olduğun iş haramdır. Ve aynı zamanda yapmış olduğun ticaret de batıldır. Yani geçerli değildir. Ve aynı zamanda diyoruz ki bu husus mesela Müslümanların arasında yaşayan neyler var? Zımmi dediğimiz kafirler var. Canı ve malı emniyette olan değil mi? Yöneticinin kendilerine bu hususta izin verdiği kimseler var. Diyoruz ki bu husus onlar için de geçerli. Niye? Bu aramızda yaşaması için yönetici onların hem canını güvence altına almış hem de neyini?
Malını
güvence altına almış. O zaman bu aynı alakayı kafir dahi olsa seninle birlikte yaşayan ona da ne yapmak zorundasın? Yani aynı hassasiyeti göstermek zorundasın. Bu kafir, o yüzden bunun kiraladığı yere ben bu hareketi yaparım. Bunun satın aldığı şeye aynısını yaparım. Bu ticarete ben de karışırım deme hakkına sahip miyiz? Diyoruz ki bu hakka sahip değiliz. O yüzden bu hususların iyi bilinmesi gerekiyor. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا يَخْتُبْ عَلَى خِتْبَةِ اَخِيهِ. Sizden birisi kardeşinin dünürlüğü üzerine bir dünürlük yapmasın. Burada dünürlükten neyi kastediyoruz?
Kız istemeye.
Adamın birisi kız istemeye gidiyor. Görüşüyorlar. Neticeyi, cevabı bir şeyi bekliyor. Akabinde ben ertesi gün gidip o kardeşimin istediği kızı ben de evlenmek için istiyorum. Caiz mi? Diyoruz ki caiz değil. Neden? Çünkü burada neticelenmemiş bir husus var. Belki bu adama evet diyecekler, belki hayır diyecekler ama hala bu süreç ne yapmamış? Tamamlanmamış. Bu husus insanlar arasında düşmanlığa sebebiyet verebilecek bir husus mu? Tabii ki. O yüzden İslam dini ne yapmış? Bunu yasaklamış. Peki bu gitme hususunda biraz sonra zaten onu fayda kısmında açıklayacağız. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin dünürlüğü yani yapmış olduğu dünürlüğün üzerine bir dünürlük yapmayı yasaklıyor. Peki bu kız için de geçerli olur mu Enver abi?
Evet.
Örneği terse düşünelim. Şimdi adam bir kızı istiyor. Başka bir adam da o kızı istediği halde neticelenmeden gidip o kızı istemesinin ne olduğunu söyledik. Bu hadis kapsamında yasak olduğunu, haram olduğunu söyledik. Şimdi olayı tersinden düşünelim. Bir kız bir adamla görüşüyor. Başka bir kız da bu adamla bu kızın görüşmesi bitmeden bu adamla evlenmek için görüşmek istiyor. Burada sıkıntı var mı?
Yok.
Sıkıntı yok mu?
Öyle kafadan olmaz. Yani bu...
Diyoruz ki burada da bir sıkıntı var. Neden bir sıkıntı var? Olayın tam tersini düşün. İkinci olan bayan, birinci olan bayanın neyiyle oynuyor? Aynı erkekte olduğu gibi. Yani birinci olan adam görüşecek. Bu kız devreye giriyor. Adam bu kızla evlenmeden ikinci olan kızla evleniyor. Birinciyi almıyor. İkinci araya giren kızla evleniyor. Bu kadın, ikinci olan kadın. Yani evlenmek için talepte bulunan ikinci olan kadın. Birinci olan o bayana bu şekliyle eziyet etti mi? bir kalbinde bir düşmanlık oluşturdu mu?
Oluşturdu.
Bu kız da bu adamla evlenmek istiyordu. Bu gelip bu iş neticelenmeden araya girdi. Adam baktı, dedi ki ben bununla evlenmek istiyorum. Birinci olan kızı devreden çıkardı.
Ama bozma niyetiyle olursa bildiğiniz gibi olur hocam.
Tabii ki bozma niyetiyle. Eğer adam ikisini alma ihtimali söz konusu mu? Söz konusu, erkek için böyle bir ruhsat verilmiş. Evet, bu manada sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama şu garantiyi bize kimse verebilir mi? Adam birinci kıza baktı, ikinci kıza baktı. İkisini de alma ihtimali var. Evet, dinen ikisini de alabilir. Ama ikinciyi gördükten sonra birinciden vazgeçti. Bu ihtimal söz konusu mu? Söz konusu. Böyle bir netlik var mı? İki kişiyi gördü veya üç kişiyi gördü, üçünü de birden alayım. Böyle bir netlik. Böyle bir netlik söz konusu olmadığı için ilim ehli diyor ki aynı şekilde bu bayanın yapmış olduğu, yani kız kardeşinin dini anlamda kız kardeşinin dünürlüğü üzerine ne yaptı, bir sonuçlanmadan bir dünürlük yaptı ise bu da hüküm olarak aynı olduğunu söyleyen ilim ehlinin de olduğunu söylüyoruz. Dedi ki bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünürlük için giden bir kimsenin üzerine dünürlüğe gitmenin yasak olduğunu bize açıklayan, belirten bir hadis diyoruz. Ama şöyle bir husus olsa, ikinci kişi birinci kişinin kızı istemeye gittiğinden habersiz. Böyle bir şeyden bir haberi yok. Bugün onlar istemeye gitti. Ertesi günde bunlar istemeye geldiler ama birinci şahsın istediğiyle alakalı veyahut da onların geleceğiyle veyahut da gelmiş olduğuyla alakalı bir bilgisi söz konusu değil. Burada bu adam bu hadis kapsamına girer mi?
Girmez.
Diyoruz ki bu yasak kapsamına girmez. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin dünürlüğü üzerine, yani bunu bildiği halde giden kimseyi, kimseden bahsediyor. Ama ikinci kişi bununla alakalı bir ilmi, bir bilgisi olmadığından dolayı bu kapsama gitmez. Başka bir husus. Diyoruz ki bir kimse kardeşinin dünürlüğü üzerine dünürlük yaptı ve o kızla bu dünürlük şeyi evlenmeye kadar gitti. Yani birisi bir kız istemeye gitti, akabinde başka birisi gitti. İkinci giden kimse kızla anlaştı. En son bu husus nereye kadar gitti? Evliliğe kadar gitti. Bu nikah geçerli olan bir nikah mıdır? Yoksa batıl olan bir nikah mıdır? Bu konuyla alakalı cumhurun görüşü geçerli olan bir nikahtır. Ama dışarıdan, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şeyi yaptığı için de bu kimse nedir? Günahkardır. Ama bu nikahın sıhhatini ne yapmaz?
Bozmaz.
Neden? Çünkü nikahın kendi şartları vardır. İşte kızı velisinden istemiştir. Kızın velisi bunu vermiştir. Orada iki tane şahit hazır bulunurken şahitler huzurunda bu gerçekleşmiştir. İşte kızın mehrini vermiştir. Yani nikah ile alakalı hususlar, sıhhati ile alakalı hususlar gerçekleştiğinden dolayı bu nikah geçerlidir. Ancak ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin yapmış olduğu dünürlük üzerine dünürlük yapmayın, yasağını çiğnediğinden dolayı günahkardır demişlerdir. Bu hususta ikinci görüş zahirelerin ve İbni Hazm'ın görüşü. Onlar bu nikahın ne olduğunu söylüyorlar?
Batıl
olduğunu söylüyorlar. Ama bu konuda tercih edilen görüş, racih olan görüş ne olduğunu söylüyoruz? Cumhurun görüşü. Yani geçerli olan bir nikahtır. Ama bununla birlikte diyoruz ki bu nikahı gerçekleştiren kimse diğer bir husustan dolayı, yasak olan bir şeyi gerçekleştirdiği için bundan dolayı günahkar olduğunu söylüyoruz. Rivayette beşinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي اِنَائِهَا. Diyor ki bir kadın başka bir kadının, dini olarak kız kardeşi olan bir kadının kabının içindekileri boşaltmak istemesi caiz değildir diyor. Burada bir kinayeli tabir var. Normalde bir adam ile bir bayan, bir hanım evli olduğunda o koca eve gelip o kadının ihtiyaçlarını ne yapar? Doldurur. Tabiri caizse o kabını doldurur. Ne lazımsa alıp içine, o kabın içindeki eksikleri giderir. Eğer bir kadın da gelip bu kadının elindeki kabı döküp boşaltmak istiyorsa, yani ona bu malzemeye getiren kocasından ayırıp onu bundan istifade etmesini engellemek istiyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bunu da ilim ehli şerh ederken diyor ki bir kadın gelip adama karısını boşattırmak istiyor. Ondan boşanmasını istiyor. Bunun birden fazla sebebi olabilir. Biraz sonra faydeler bölümünde bunun caiz olan kısmını söyleyeceğiz. Bir de haram olan kısmını söyleyeceğiz. Haram olan kısmı biraz önce dediğimiz gibi bu kadın o adamı hanımından boşattırıp kendisi onunla evlenmek istiyor olabilir mi?
Olabilir.
Olabilir. Bu caiz mi? Diyoruz ki bu caiz değil. Veyahut da biraz önce dediğimiz gibi o kadını sevmediğinden dolayı onu kocasından boşanmasını isteyip onu başka bir kadınla evlenmek için de bu çabayı ne yapmış olabilir? Sarf etmiş olabilir. Bu caiz mi? Diyoruz ki bu da caiz olan bir husus değil. Altıncı olarak Sahih Müslim'deki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yesumul muslimi ala sevmil el muslim. Sizden birisi Müslüman kardeşinin yapmış olduğu pazarlığın üstüne bir pazarlık yapmasın. Buradaki es-sevm sin harfiyle es-sevm kelimesi ilim ehli diyor ki açık arttırmalı satış manasına geliyor. Şimdi bir insan malını açık arttırmaya sunabilir mi? Sunabilir. Bunda dinen bir sakınca var mı? Dinen bir sakınca yok. Ben elimde bir kitabım var. Bu kitabı satıyorum. Diyorum ki Enver abiye veyahut da burada bulunan herkese diyorum ki en çok parayı kim verirse bu kitabı ona satacağım. Böyle bir ticaret caiz mi? Caiz. Herkes bir fiyat veriyor. En son benim en uygun olduğum fiyata diyorum ki al abi bu kitabı sana satıyorum. Peki burada yasaklanan şey ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu yasaklıyor. Herkes bir fiyat verdi. En son en çok fiyatı kim verdi? Abdullah abi verdi. Ben Abdullah abiye kitabı verip karşılığında neyi alacağım?
Parayı
alacağım. O sırada birisi gelip diyor ki kaç para verdi? 20 mi? Ben sana 25 veriyorum. Yani bitmiş olan bir pazarlığın üzerine ne yapılmaz? Pazarlık hala devam ettirilmez. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını görüyoruz. Ama bu pazarlığın devam ettiği esnada birisi artış yapsa bunda bir sıkıntı var mı? Bunda bir sıkıntı yok. Bu iki durum ne yapılmasın? Birbirine karıştırılmasın. Pazarlığın devam ettiği vakitte 5 diyor, o 10 diyor, o 15, o 20, 25, 30 bu şekliyle fiyat yükseliyor. Arada bir sıkıntı var mı? Yok. Ne zaman ki Abdullah abi 40 dedi, herkes sustu. Bu ne demek? Artık ben bu malı ona sattım. Ben de bundan razı oldum. Artık ben bununla bu ticareti yaparken birisi de gelip derse ki ben 45 veriyorum. Diyoruz ki bu caiz olan bir ticaret şekli olmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin kardeşinin yapmış olduğu pazarlığın üstüne pazarlık yapmasını ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yasakladığını görüyoruz. Dedik ki bu hadis-i şeriften çıkardığımız neler var? Faydeler var. Birinci olarak diyoruz ki kardeşinin dünürlüğü üzerine dünürlük yapma kısmı ile alakalı bazı alimler bazı hususları müstesna olarak görmüşler. Burayla alakalı diyorlar ki birinci olarak bir adam dünürlük yapmak için gitmiş kıza. Başka bir adam da gelmiş demiş ki bu kızla ben evlenmek istiyorum. Birinci şahıs da demiş ki o kişiyi sevdiğinden dolayı veyahut da başka bir alakadan dolayı eğer sen bu kızla evlenmek istiyorsan ben bu biraz önce gidip görüşmüş olduğum bu kızla görüşmekten veyahut da dünürlükten ne yapıyorum? Vazgeçiyorum der ise ikinci kişinin bu dünürlüğü devam ettirmesi nedir?
Caizdir.
Çünkü birinci kişinin vazgeçmesi artık yani onun yapmış olduğu işin üzerine yapılan bir iş hükmünden ne yapar? Bunu çıkartır. İkinci bir husus olarak dedik ki birisi birinci kişinin gittiğini bilmeden yani onun dünürlüğü üzerine dünürlük yaptığını bilmeden giderse diyoruz ki bu hususta onu bu yasak kapsamına ne yapmaz? Sokmaz. Üçüncü olarak diyoruz ki birinci olan kimse dünürlük talebinde bulundu, görüştü ama karşı taraftan, kız tarafından ona ne cevabı geldi? Red cevabı geldi. Yani biz sana kızı vermiyoruz. Cevabı geldiyse ikinci bir şahsın o kıza talip olmasında ne diyoruz? Bir beis söz konusu değil. Niye? Çünkü birinci şey bu şekliyle de sonlanmıştır. Dördüncü olarak diyoruz ki birinci olarak giden dünürlükten vazgeçerse yani adam gitti Sonradan kendi kendine dedi ki ya ben bu kızla evlenmek istemiyorum. Hani araya ikinci şahıs gelip ondan bu dünürlükten vazgeçmesini talep etmeden. Adam kendi kendine gitti, görüştü. Daha olay neticelenmedi ama adam dedi ki ben bu kızla evlenmekten vazgeçtim der ise ikinci bir kişinin bunun üzerine gitmesinde, yani bu dünürlüğün üzerine dünürlük yapmasında bir beis, bir problem söz konusu değil. İkinci bir husus, dedik ya bayanın kız kardeşi, yani başka bir bayanın kabını boşaltmak istemesiyle alakalı veyahut da onu kocasından boşaltmak istemesiyle alakalı kısım ile alakalı ilim ehli diyor ki eğer kocanın maslahatı için bu yapılıyor ise, yani bir kız, bir bayan o bayandaki bir eksikliği, büyük bir eksikliği görüyor ve adama gidip diyor ki sen bu kadından ayrıl. Neden? Çünkü bak bu kadında şöyle şöyle şöyle bir özellikler var ve sen bunu ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun, farkında değilsin. Burada ne var? Kocanın maslahatı var. Hatta örnek verelim. Kadın diyor ki bu kadın seni aldatıyor. Bu durumda bu kadın kocasından bu kadını boşatırken, boşamasına sebebiyet olurken, sebebiyet verirken caiz olmayan bir şey yapmış olur mu? Diyoruz ki olmaz. Niye? Çünkü kocanın menfaatine, faydasına olan bir hususta ne yapıyor ona? Bilgi veriyor. Veyahut da diyoruz ki kadının maslahatı için, yani kadını adam sürekli dövüyor, ne bileyim, veyahut da eziyet ediyor, veyahut da hainlik ediyor, veyahut da adam namaz kılan, dindar bir insan değil. Yani örnekleri ne yapabiliriz? Kadının boşanması için gerekli olan şey yapıyoruz. Adamı diyor ki ya bu kadını boşa sen, bu kadından sana fayda gelmez diyerek kadını ne yapıyor? Kocasından bu manada kurtarmaya çalışıyorsa diyoruz ki dinen bu da caizdir. Tabii ki buradaki hususların ne olması lazım? Boşanmaya sebebiyet verecek şeyler olması lazım. Yoksa eften püften şeylerden dolayı bunu yapması doğru değil, caiz değil. Burada da onu ne yapmıyoruz? Kastetmiyoruz. Üçüncü olarak diyoruz ki yasaklanan kısım kadının diğer bir kadını çekememesinden dolayı, onun içinde bulunduğu o nimetten mahrum olmasından dolayı eğer kocasından onun ayrılmasına çaba sarf ediyor ise diyoruz ki hadiste yasaklanan kısım neresidir? Burasıdır. Bundan sonra iki hadis-i şerifimiz var. Onlar biraz uzun. Onları haftaya bırakıyorum. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.